Ayrım 23, sayfa 232. Beklenmeyen misafir. Elsa, bakkal çırağının siparişlerini getirdiğini umarak açtığı kapıda Hena ile kızı Rosie'yi görünce şaşırdı. Kız, son gördüğünden bu yana daha da boy atmıştı. Saçlarına at kuyruğu yapmıştı ve üzerinde Elsa'nın Hena'ya gizlice verdiği, Suzan'ın o yaşlardayken giydiği ekose etek vardı. Aksi gibi Suzan da evdeydi o sırada. Acaba salona gelecek olursa hatırlar mıydı ekose eteğini? "Günaydın," dedi Hena. "Habersiz geldik ama bu saatte her Şiliman mutlaka işinde, sizler de evdesinizdir diye hesapladım da." Elsa sözünü kesti misafirinin. "Hena, bana söz vermiştin, habersiz gelmeyecektin." "Mecbur kaldım. 6 Eylül'den beri çok zor günler geçiriyoruz. Dükkanımız perişan halde. Bir görseniz yerler düğme, kurdela, iplik tarlası gibiydi. 3 gün yerde 2 büklüm düğme topladık. Hepsi kırılmış. Güzelim kurdele toplarının çoğunu aşırmışlar. Kalanlar da öbek öbek yerdeydi." "Çok üzüldüm Hena. Ben de Rosie'ye yine bir şeyler hazırlamıştım ama lütfen bir daha telefon etmeden gelme. Bak, Gerhard'la karşılaşırsan kalbini kırar, haberin olsun." "Elsa, ben sizden biraz şey istemeye..." Kapı çalınınca sustu Hena. İçeriden koşarak gelen Suzan salona bakmadan doğru kapıya gidip açtı. Beyaz patiskaya sarılı kadife elbiseyi taşıyan terzi Eleni'yi odasına götürürken her ikisi de Hena'ya yakalandılar. "Aa, ne güzel bir elbise, Suzi'nin mi?" diye sordu Hena. "Suzi'nin nişan elbisesi," dedi Eleni gururla. "Ben diktim."
"Suzi, nişanlanıyor musun sen?"
"Koş, ablanı öp ve tebrik et," dedi Hena kızına. "Abla mı? Abla da nereden çıktı? Suzi demesi yeterli," dedi Suzan.
Nişan ne zaman? Damat kim?"
"Damat tanıdık. Suzi'nin çocukluk aşkı Demir. Nişan da aile arasında bir yemek sadece," dedi Elsa.
"Ben aileden sayılmıyorum elbette. Benim Türkiye'ye gelmeme vesile olan sizler beni aileden saymıyorsunuz. Kocamın ailesi de buralı olmadığım için beni aileden saymıyor. Ben kendim için değil, Rosie için üzülüyorum. Rosie bunu hak etmiyor."
"Bence Rosie bunu hiç takmıyor Hena," dedi Suzan. "Çocuklar böyle şeylere kafa yormaz."
"Ben çocuk değilim," dedi Rosie.
18'e ne basana kadar çocuksun," diye yanıtladı Suzan.
3 senecik ne ki," dedi Rosie.
Eleni ve Suzan elbiseyi birlikte taşıyarak yatak odası tarafına geçerlerken, "Git ablana nişan elbisesini giyerken yardımcı ol Rosie," dedi Hena kızına.
"Rosie, sakın bana abla deme, Suzi de. Abla denmesinden hiç hoşlanmam ben," diye seslendi koridordan Suzan.
Kız hiçbir şey söylemeden peşlerinden gitti. "Bak Hena, Gerhard ve Suzi senden bu yüzden kaçıyorlar," dedi Elsa. "Çok üstlerine varıyorsun insanların." Hena cevap vermeye hazırlanıyordu ki Rosie geri geldi. Ayaklarına Suzan'ın pek ender giydiği topuklu papuçlarını geçirmişti.
"Çıkart onları Rosie, düşüp bir yerini kıracaksın," dedi annesi.
"Niye düşeyim ki? Ayağıma tam oldular."
"Olur mu hiç? Suzan kaç yaş büyük senden?"
"Ama ayaklarımız aynı, 38 numara."
"Doğum gününde alacağım sana da, söz Rosie," dedi annesi.
"Ben Suzan'a ilk topuklusunu 17'sinde almıştım," dedi Elsa.
"Bu kuşak daha aceleci," dedi Hena.
Elsa, "Hena, Rosie için ayırdığım birkaç kazak ve etek vardı, onları getireyim içeriden," diyerek kalktı yerinden. Odadan çıkmadan döndü.
"Ha, sen ne isteyecektin benden?" diye sordu.
"Biraz yardım isteyecektim. Okullar açılıyor ya haftaya. Kızın bir sürü masrafı var. Bizim durum da o günden beri malum."
"Yanımda yok. Haftaya dükkana uğrar bırakırım bir şeyler."
"Dükkan mı? Enkaz demek istediniz herhalde. Her Şiliman'a durumu anlatırsanız eminim o da yardımcı olur."
"Sanmıyorum. Ben yokken her ne yaptınsa Hena, Bay Şiliman adını duymak istemiyor. Sana ben yardım edeceğim. Çünkü... hakikaten kötü bir şey yaşadınız."
"Sağ olun," dedi Hena. Biraz daha oturdu. Suzi'nin nişanı hakkında sorular sormak istedi. Yüz bulamayınca kalktı.
Nişana çağrılmıyoruz ama bakın düğünde mutlaka Rosie ile bulunmak isteriz, dedi.
Elsa ters bir şey söylememek için zor tuttu kendini. Kapıdan çıkarlarken kız Suzy'nin topuklu ayakkabılarını gönülsüzce çıkartıp kendininkileri giydi. Kapıyı arkalarından kapattı Elsa.
Arsız şey, dedi alçak sesle.
Hena gittikten sonra Suzy üstünde kloş etekli gece mavisi elbisesiyle girdi salona.
Bir hayal kadar güzelsin, dedi Elsa kızına, rızasını almadan nişanlandığı için kırgın olduğunu unutarak.
Keşke hep böyle giyinsen.
Kadife elbiseyle mi dolaşsam hep?
Biraz özensen demek istedim. Hep etek ve kazak giyersin de.
Ana kız arasında çıkacak olan münakaşayı önlemek için ben kumaşın astarından bir çift ayakkabıya yetecek kadar ayırdım. Hemen ısmarlayın da nişan gecesine yetişsin, dedi Eleni.
Daha neler?
Kızım, bu elbisenin altına mokasen giymeyeceksin herhalde.
Siyah topuklu ayakkabım var ya anne, Rosie giymişti demin, giderken çıkarttı değil mi?
Gözleriyle aradığı ayakkabıları bulunca terliklerini çıkarıp geçirdi ayaklarına.
Onlar olmaz, diye atıldı Eleni. Elbisenin renginde ayakkabı çok moda bu yıl. Saçlarını da karavel taratacaksın kuaföre Suzukimo.
Eleni, saçın böyle düz kalacak.
Olmaz Suzukimo, helal etme memeğimi. İnsan böyle pırasa gibi saçla nişanlanamaz.
Akşam yemeğinde Suzan, Demir'le babasına, annesiyle Eleni'yi şikayet etti.
Bunlar beni rüküş hanım yapmak istiyorlar baba. Demir nişanda beni görünce evlenmekten vazgeçersen hiç şaşmam, dedi.
Ben de Demir seni evlendikten bir ay sonra geri getirirse hiç şaşmam, dedi babası gülerek.
Peter dayanamadı bunun çenesini, Amerika'ya kaçtı. Bakalım sen ne yapacaksın damat?
Neşe içinde yenen yemeğin sonunda Elsa tatlıyı servis için mutfağa gitmişken Suzy,
''Bir büyük tehlike atlattık bugün beyler,'' dedi babasıyla nişanlısına.
Hena uğradı ve nişanıma çağrılmayı talep etti. Neyse ki annem onu başarılı bir manevrayla geri püskürttü.
Hena'dan yemekte bahsetmeyelim çünkü iştahımı kaçırıyor, dedi Gerhard ve Demir'e açıklama yapma ihtiyacını hissetmiş olacak ki,
bu Hena bizi iki kere yüzüstü bıraktı, yalanı dolanı pek boldur, diye ekledi.
Yemek odasına girmiş olan Elsa elinden az daha tatlı tabağını düşürüyordu.
Çeneni tutamadın mı be kızım, diye geçirdi içinden. Ne vardı Hena geldi diyecek.
Demir gider gitmez Gerhard bu kadını eve alıyorsun, diye başlayacak.
Ama korktuğu olmadı. Yalnız kaldıklarında hiçbir imada bulunmadı bu sefer Gerhard.
Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kocası yaşlandıkça yumuşuyordu herhalde. Kızının evlenecek olmasının da rolü vardı yumuşamasında.
Gerhard hoşnuttu damadından. Gözlerinin önünde büyümüştü Demir. Sağlam karakterli çocuktu. Çalışkandı, inşaat mühendisi olmuştu, meslek sahibiydi. Elsa ise kendi hesabına kızının bir Müslüman Türk'le evlenmemesini tercih ederdi ama kısmet işte. Kader onları Frankfurt'tan Türkiye'ye savurmasa, kızı İstanbul'da büyümese, üst katlarında oturan oğlana daha ilkokuldayken aşık olmazdı. Türklerle düşe kalka kaderci mi olmuştu acaba? Yok, o kadar da değil. Kocası ve kızı kendilerini yaşadıkları ülkenin havasına kaptırmış olabilirlerdi ama oğlu ve o esas kimliklerine hep sadık kalmışlardı. Bir gün gelecek, mutlaka ait oldukları topraklara döneceklerdi. Kızının çocukluk aşkına büyüyünce nasılsa geçer gözüyle bakmıştı Elsa. Hangi kız çocukluk aşkı çekmemişti ki? Kendi çocukluğunda birkaç yaş büyük oğlanlara duyulan hayranlıklar aşk sanılır ve sevda gizli çekilirdi. Ayıptı çünkü aşktan bahsetmek. Sonra biter giderdi. Elsa da kızının Demir'e olan hayranlığının son bulmasını sabırla beklemişti. Kız ortaokulda karma lisedeyken Umut'la koleje geçtikten sonra umudu daha da artarak üniversite yıllarında umudunu büsbütün yeşerterek beklemiş ve nihayet Demir Fransa'dan bir kızla döndüğünde bitti bu iş demişti. Nasıl da yanılmış. Meğer yüreğinde gizlice hep tütmüş Suzisi'nin aşk ateşi. Olmaz ki tek bir kişiye takılmak bunca yıl. Fakat itiraz etse sözünü kim dinler? Boş yere antipatik olacak. Kabullenmişti çaresiz. Hani Demir kötü bir çocuk olduğu için değil de tanıdığı diğer Türk ailelerine göre hepsinden daha Alaturka'ydı Atalaylar. Bari biraz Almanca veya İngilizce bileydi Bediye Hanım, anlaşması daha kolay olurdu. Ama dünüründe Türkçeden başka dil yoktu. Gülümsedi. O da kendisi için Alman kokonası, kaç yıldır burada yaşıyor, doğru dürüst Türkçe öğrenemedi diyordur diye geçirdi içinde. Evet, kocası ve çocukları gibi öğrenememişti Türkçeyi. Çünkü hep eğreti yaşıyordu burada. Er geç bir gün kendi yurduna dönmek üzere. O misafirdi. Oysa Gerhard eğer bir gün gidecekse buradan Elsa'nın hatırı için gidecekti. Kampta öldürülenler Gerhard'ın ailesiydi neticede. Hitler'le Nazilere kızmak varken niye tüm Almanlara düşman kesildin demişti bir keresinde. Sustukları ve kabullendikleri için diye yanıtlamıştı Gerhard. İtiraz etseler de onları da öldürürdü Hitler. Kocasının bu konuda neden mantıklı düşünmediğini anlıyordu da kızı da babasından yana çıkmaz mı? Bir tuhaftı bu baba kız. Pek sevdikleri ay yıldızlı vatanları bunların huyunu etkilemişti. Neyse ki onun da Peter'i vardı. Annesini anlayan, sayan ve seven. Ama Peter çok uzaklardaydı. Elsa'nın üstesinden gelemediği yalnızlık duygusu zaman içinde adeta kronikleşmeye başlamıştı. Değişen hayatlar. 6-7 Eylül olayları ülkenin siyasi tarihinde kapkara bir sayfaydı, bir rezaletti. Fakat özürler dilenmiş, tazminatlar ödenmiş, hayat normale çabuk dönmüştü de tufandan geriye kalan ölü dalgaların tahribatı ne yazık ki sürüyordu. Nefis bir pastırma yazı yaşıyorlardı o sene. Elimanlarla Atalaylar temiz hava almak için Karaköy'den ada vapuruna binmiş, çoluk çocuk Büyükada'ya gidiyorlardı hafta sonunu geçirmeye. Şilimanlar zaten Bebek'te denize yakın oturuyorlardı. O yüzden Elsa sırf kızının hatırı için biraz ayak sürüyerek katılmıştı aralarına. Splendid Otelinde oda tutmuşlardı. Cesareti olan gençler hava müsaitse Nizam plajında denize girecek, sonra hep birlikte Aya Yorgi'ye tırmanıp mum yakacaklar, adak adayacaklar ve ada turu yapacaklardı. Ertesi gün rıhtımda mükellef bir balık ziyafeti ve vapurla İstanbul'a dönüş. Ada vapurunun lüks mevkiinde oturmuş çay ısmarlamışlardı. Vapur kalabalıktı. Bir sürü insan birbirleriyle aynı anda konuştuğu için bir uğultu vardı. Birden cırlak bir ses duydu Suzan. ''Türkçe konuşun, burası Türkiye.'' Arkasını döndü, şişmanca, süslü bir kadındı konuşan. ''Bana mı söylediniz?'' diye sordu. ''Hayır, size söylemedim. Ben annemle Almanca konuşuyordum da. Size söylemedim kızım. Kime söylediniz? Şu yanımdaki Rumlara söyledim. Türkçe konuşsunlar. Nedenmiş o? Çünkü burası Türkiye. Ben Almanca konuşabilir miyim? Elbette. Yani bu ülkede Almanca serbest, Rumca yasak, öyle mi? Siz ne karışıyorsunuz ki benim ne dediğime? Siz neye karışıyorsunuz onların ne konuştuğuna? Türkiye'de Türkçe konuşulur. Diyelim ki Almanya'ya gezmeye gittiniz, kocanızla aranızda Türkçe konuşma hakkınız yok mu? Orası Almanya olduğu için. Sen kim oluyorsun da bana kafa tutuyorsun? Hop hop hanımefendi, nişanlıma nazik davranmazsanız ben sizi Türkçe dahi konuşturtmam sonra dedi Demir ayağa kalkarak. ''Hanım, sus artık.'' dedi kadına, yanında oturan bıyıklı adam. ''Delikanlı, sen de lafını bil. Otur yerine. Size bulaşan yok. Ne oluyor size böyle?'' Rumca konuşan iki kadın ve bir çocuk yerlerinden kalkıp merdivenlerden aşağı indiler. ''Ben de sizin gibi Türk'üm ama kimsenin diline karışma hakkını kendimde bulmuyorum.'' dedi Demir. ''Bakın, sizin yüzünüzden gittiler.'' ''Onlar da Türk. Türkler Türkçe konuşur.'' dedi adam. Ama ana dilleri Rumca. Türkleşsinler efendim. Siz de insanlaşın derken Elsa eliyle ağzını kapattı Suzan'ın. Kızın sesi boğuldu gitti. Plaj çantasını omzuna takıp ayağa kalkarken bu faşistlerden hiç mi kurtuluş yok bize? Çocukluğumda Almanya'da, şimdi de burada diye söylenen Suzan'a asıl faşist sizsiniz Alman dölleri diye bağırdı adam. Demir'in suratındaki ifadeyi gören Elsa, "Uzatma, hadi başka yere oturalım," diye kolundan çekiştirdi Demir'i. Elimanlar, Atalaylar, Elsa ve Suzan oturdukları yerden kalkıp başka yer bakındılar. Lüks mevkide her yer doluydu. Onlar da kalabalıktılar. Aşağı kata inip hep birlikte oturamadıkları için bölündüler, buldukları yerlere sıkıştılar. Bediye Hanım oğlunun kulağına eğildi. "Sen bu deliyle evlenmeye kesin kararlı mısın?" diye sordu. "Vallahi benden sana söylemesi. Başına çok iş açacak bu kız senin." Vapurda yaşadıkları hadisenin hafta sonlarını gölgelememesi için gayret sarf etseler de tatları kaçmıştı. Ve biliyorlardı ki kaçacak olan sadece onların keyfi değildi. 6-7 Eylül hadisesinin peşinden pek çok Rum aile ilk fırsatta terk etmeye hazırlanıyordu ülkeyi. Nasıl ki Osmanlı'nın çöküşünü yönetici sınıfın dar görüşü, talanı, hırsı ve en çok da yaptıkları idari hatalar hazırlamıştı, Cumhuriyet'in o rengarenk mozaiği de yine bir idari hata yüzünden çözülmeye başlamıştı. Rumlar gidiyorlardı. Ne adaların eski tadı kalmıştı bu yüzden ne de Beyoğlu'nun. En ağır darbeyi de işinin ehli, güler yüzlü Rum garsonların çalıştığı lokantalar, meyhaneler almıştı. Çünkü başlı başına bir sanattı meyhanelerde garsonun müşterisiyle kurduğu gönül dostluğu. İçki, biraz da garsonun sayesinde efkar dağıtır ya da büsbütün kederlendirirdi. Bar, barmen geleneğinin yaygın olmadığı şehirde müşterinin keyifli öykülerinden tut, içini dökmesine uzanan yelpaze garsonun elindeydi. Bu garson da illaki Rum olmalıydı. İstanbul meyhaneleri tadını o yıl kaybetmeye başladı. Aynı yıl Kasım ayı kumbaracı yokuşundaki apartmana yağmur ve soğuğun yanı sıra herkesin canını çok yakan bir acıyla geldi. Madam ameliyat olabilecek duruma gelemediği için Eylül ortasında onu evine taşımışlar ve bir hemşire tutmuşlardı. Evinde bakılıyordu artık. Kendine sevgi ve ihtimam gösteren komşularına minnettardı ama ölmek istiyordu. Yatağa mahkum, ihtiyacını kendi göremeyen birinin yaşaması hele de bu yaşta abesti. Sabah akşam onu yanına alması için dua edip duruyordu Tanrı'ya. Ekim sonuna doğru durumu ağırlaşınca avukatını çağırtıp vasiyetini de hazırlatmış, komşularıyla tek tek vedalaşmıştı. Hazırdı hak ettiği cennetine gitmeye. Suzan'ın düğününde mutlaka bulunması için yalvarmalarını kulak ardı etti. Yaza kadar bekleyemedi. Suzan'la Demir'in düğünü de yazı bekleyemedi zaten. Madamın vefatının 10. veya 11. günü olmalıydı ki Suzan, onun gül kurusu saten örtü serili yatağının başucuna her gün bir kasım patı bıraktırıyordu Demir'e. Bunu 40 gün boyunca yapmaya ahdetmişti. 40. gününde de helva kavuracaklardı Demirlerin evinde. Bu da yine ibadeti, 3 semavi dinin adetlerini birbirine harmanlayarak yapan Suzan'ın fikriydi. Kasım patı bırakılmasını saçma bulanlar, helva kavrulmasına itiraz etmemişlerdi. Fatma o gün gelecek, eliyle kavuracaktı madamın helvasını. Her sevenine helvayı karıştırma hakkı tanıyarak elbette. Sevim Eliman'da kilisedeki cenaze töreninden sonra apartmana döndüklerinde komşularını evine davet edip yumurta ikram etmişti. Madamı seven herkes kendi dininin örf ve adetini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyordu ki cennetin kapıları ardına kadar açılsın, apartmanlarının meleğine. Her şeyi anladım da yatağa 40 gün çiçek bırakmak da neyin nesi diye sızlanmıştı Demir'e annesi. Madam çiçeği çok severdi. Suzan da madamın ruhunu hoş etmek için kendince bir şeyler yapıyor işte. Sakın laf sokmaya kalkma anne demişti Demir. Saçmalık ama. Olabilir. Anneannesinin acısını bırak istediği gibi yaşasın. Nereden anneannesi oluyormuş? Komşusuydu. Kendi anneannesiyle o kadar az beraber olmuş ki madamla anneanne eksikliğini kapatıyordu. Madam da onu torunuymuş gibi sevdi. İkisinin arasında bir şey bu. Sakın kalbini kırayım deme bu yüzden. Suzan söz konusu olduğunda bir ömür boyu böyle davranacaktı Demir. sevdiğine karşı olanlara ödünsüz, ondan yana olanlara sevece. Demir annesiyle cebelleşirken Suzan'ların evinde de bir bomba patlamak üzereydi. O sabah kahvaltıda huzursuzdu Suzan. Çayı bardağa koyarken taşırdı, kızartırken ekmeği yaktı, masaya şeker yerine tuzu getirdi. "Çok dalgınsın bugün," dedi babası. "Gece iyi uyumadın mı?" "Sınavları var, çok çalışıyor, normal," dedi Elsa. Suzan babasını kapıya kadar geçirdi, paltosunu tuttu, sonra mutfağa gelip annesinin karşısına oturdu. "Söyle bakalım, derdin nedir Suzicik?" diye sordu Elsa. "Belli ki ağzında bir şey var." "Evet," dedi Suzan, "sana bir şey söylemek istiyorum anne." Yüzünde annesinin itiraz edeceğini beklediğinde beliren o mahcup ifade vardı. "Düğünden vazgeçtim deme Emi, kızım. Kayınvaliden çok üzülür. Türkler düğüne bizden daha fazla önem veriyorlar," dedi Elsa. Düğün için bir sürü yer bakmışlar, moda kulübünde karar kılmışlar ve araya kulübe üye olan Hirsch'i sokmuşlardı. Haziran ayının son haftasına gün alınmıştı, çoktan. Tarihi değiştiremeyiz, haberin olsun. Peter gelişini ona göre ayarladı. Düğün 27 Haziran'da kesin. Suzan annesinin masanın üzerinde duran ellerini güç almak ister gibi sımsıkı tuttu ve "Anne, ben hamileyim," dedi. "27 Haziran'da bebeğim çoktan doğmuş olacak." "Bunu da mı yaptın bana Suzan? Ben de Demir'in güvenilir biri olduğunu sanmıştım." "Onun suçu değil." "O zaman ikinize de yazıklar olsun," dedi Elsa. "Bana güvenme, babana müjdeni kendin verirsin." Ayrım sonu, sayfa 243.